Ayrım 15. Dipten gelen dalga. İlya Ehrenburg.
Sayfa 152.
19. Lejan'ı Berti fabrikalarına direktör olarak 1945 yılın ilkbaharında atamışlardı. Atölyelerden bir kısmı Müttefik Hava Kuvvetleri tarafından bombalanmıştı. Almanlarla çalışan mühendisler alaylı alaylı gülümsüyorlar, yapacak hiçbir şey olmadığını söylüyorlardı. Makineler aşınmıştı, ham madde ve yakıt yoktu. İşçiler bıkıp usanmışlardı. Lejan gecelerini bile fabrikada geçiriyor, projeler üzerinde çalışıyor, işçilerin şikayetlerini dinliyordu. İşçilerden bazıları şöyle söylüyorlardı. Yoldaş Lejan, kimin için çalışmalıyız ki biz? Generaller için mi? Olup bitenlere bir baksanıza. Spekülatörler milyarları uçururken biz patates alacak para bulamıyoruz. Lejan da doğru mu söylediğiniz diyordu. Bir şeyler dönüyor ya, şeytan bilir ne olduğunu. Ne var ki Fransa'yı da yeniden kurmamız gerekiyor. Yoksa Amerikalıların pençesine düştüğümüzün resmidir. Kendisini sendikalist diye adlandıran Le Picard adlı bir usta çalışıyordu fabrikada. Almanlar zamanında pek sessiz dururdu bu Le Picard usta. Varsın derdi, kibar beylerimiz veya politikacılar atsınlar kendilerini tehlikeye. İşçi adam için başta kim olursa olsun fark etmez. 45 yılı sonbaharında Le Picard işçileri greve kışkırtmaya başladı. Komünistlerin işe gücü bakanlık sandalyesi. Bizim burada açlıktan gebermemiz heriflerin umurunda değil. Lejan Berti'den bin kat daha kıyıcı, bin kat daha bedavacı. Mitingde konuşan Lejan işçilere, bu yıkımı önlemeliyiz dedi. Yoksa Fransa'nın sonu gelmiş demektir. Le Picard 1,5 saat konuşup göğsünü yumrukladı. Çocuklar açlıktan ölüyorlar diye bağırdı. Hatta konuşmasının sonuna doğru birkaç damla yaş bile döktü. Sonunda oylama yapıldı ve işçiler grev yapmama kararı verdiler. Lejan savaştan önce ulusal çıkarlardan söz ederdi. Ama bu ona son derece teorik, belirsiz ve gerçeklerden uzak bir söz gibi gelirdi. Ancak partizan müfrezeleri örgütleyip Alman karakollarına baskın verdiği ve Gestapo'dan saklandığı direniş yıllarında anlamıştı Fransa'nın ne demek olduğunu. Vatan fikri etine kemiğine girmiş, Fransa için kendi evi gibi, ev sahibi gibi düşünmeye başlamıştı. Kendini hiçbir zaman hayallere kaptırmazdı. Şöyle demişti 43 yılında yoldaşlarına, şimdi gerekliyiz biz onlara ama 5-6 yıl sonra ne olacak? Önemli olan ilerisidir. Bunları söylerken yine de geçmişe dönüş diye bir şey olmadığını, korkunç fırtınanın havayı temizlediğini düşünürdü. Ama olaylar umulanın tersine gösterdi. 946 yılı açgözlü, dar görüşlü iş adamlarına hiçbir şey öğretmemişti. Son derece kayıtsız bir şekilde Fransa'yı terk edivermişlerdi. Neales'e ya da herhangi başka bir koruyucuya yaltaklanmaya başlamışlardı. Almanlara uşaklık eden dünkü faşistler aklanıp temize çıkarılmışlardı. Daha dün onlar için teröristler, haydutlar diye şarkı düzenler, bugün onları bağırlarına basıyorlardı. 1947 yılı sonbaharında ülke huzursuzdu. Milyonlarca insan Maki'yi, partizanları, Paris ayaklanmasını unutmamıştı daha. Bunlar zaferlerin çalınmasına katlanamazlardı. Tüm ülkeyi kapsayan grevler başladı. Hükümet göz yaşartıcı bombalı, makineli tüfekli birlikler gönderdi grevciler üzerine. Geçirdiği korku dolu birkaç günden sonra Pino zafer çığlıkları atmaya başladı. Demedim miydi ben komünistler ancak kuvvetin dilinden anlarlar diye? Bediye birlik halindeki işçilerin arasına aylık sokmaya uğraşıyor, Le Picard ise sabahtan akşama kadar bağırıyordu. Komünistler yüzünden aç kalmak ha? Yağma yok. İşçi gücü, işte bizim için gerekli olan şey. Hiçbir zaman politikaya karışmak yok. Neales, Albay Roberts'a olayları ayrıntılarıyla anlatan bir rapor gönderdi. Şu sözlerle bitiyordu rapor. Fransa'nın Amerika ile işbirliğine engel olmaya çalışan güçler nihayet darmadağın edildiler. Ocak'ta Bakanlar Kurulu toplantısında Lejan sorunu ele alındı. Bediye kuşkuluydu. Lejan'ın iyi bir adı vardı. Hem direniş hareketinin bir kahramanı, hem yetenekli, başarılı bir mühendis olarak biliniyor ve işçilerce seviliyordu. Bu bakımdan biraz sabretmek iyi olacaktı ve Bediye söz olarak şunları söyledi. Aşamalı olarak temizlemek gerek Fransa'yı. İşçiler zaten yeterince sinirliler. Neden ajitatörlerin eline fazladan koz verelim? Bırakalım basın bu işe önce bir temel hazırlasın. Bu işte Dumont'un yardımı olabilir bize. Ağacı dibinden testereledikten sonra onu devirip yıkmak işten değildir. Aurora'da, Figaro'da, Epoch'ta hemen her gün Lejan'dan söz ediliyordu. Gazeteler onun sadist olduğunu, direniş hareketi günlerindeki rakipleriyle kişisel hesaplaşmasını sürdürdüğünü ve bir sürü dürüst Fransızı ateşe attığını, Berti fabrikalarının proje bürosunu cahil komünistler için güçsüzler yurdu haline getirdiğini, havacılık sanayindeki yıkımın suçlusunun da o olduğunu, fanatik olduğunu, lüks içinde yaşamayı sevdiğini ve vergi yükümlülüklerinin endüstrinin en zayıf kolunun güçlenmesi için yaptıkları ödemenin çok büyük bir kısmının hep onun cebinde bulunduğunu yazıyorlardı. Savaştan önce büyük iş adamları komünist diye Lejean'dan korkarlardı. Rochane'deki yerinden hoşnuttu Lejean. Ancak o yıllarda mühendisler arasında hiç de az dostu yoktu. Bunların kimi radikal, kimi katolikti, hatta bir tanesi royalistti. Monarşik düzen yanlısı, kralcı. Birbirlerinden çok ayrı görüşlere sahip bu insanlar buluşup tartışırlar, birbirlerine konukluğa giderlerdi. Şimdi ise ülke sanki ikiye ayrılmıştı. Berti fabrikalarında çalışan birçok mühendis, Lejean'dan yalnızca komünist olduğu için nefret ediyorlardı. Onlarla yoldaşça ilişkiler kurmak için tüm çabaları boşa gitmişti Lejean'ın. Kısa süre önce Morin'le bütün gün projeler üzerine çalıştıktan sonra geç vakit fabrikadan birlikte çıktıklarında Lejean bir kahveye oturmalarını önerince Morin şöyle demişti. Ben bir zorunluluk sonucu olarak sizinle çalışıyorum Bay Lejean. Benden daha fazlasını istemeyin. Maki'de bulunmuştunuz siz değil mi? Eğer bir gün Ruslar Fransa'ya saldıracak olurlarsa bu kez ben gideceğim Arki'ye ve eğer sizi öldürebilirsem bundan gurur duyacağım. İşçiler Lejean'a inanırlardı. Bir gün Le Picard, Aurora'dan çıkan masallardan birini tekrarlamaya kalkışmıştı. Lejean yükünü iyi tutmuş diyorlar. Nice'de bir villa satın almış. Susmuştu işçiler ama vardiya değişimi sırasında Le Picard lavaboya gidince çevresini sarıvermişlerdi. Le Picard kendini savunmaya çalışmış ama onlar sarı bir paçavrayla onu kıskıvrak bağlamışlar ve cürufla dolu bir el arabasına oturtuvermişlerdi. Sonra da hep birden yuhalayarak dış kapıya götürmüşlerdi. Öldürürüz bir daha buraya adım atacak olursan demişti yaşlı bir işçi. Anlamıyorum niçin? Alçağın, rezilin biri olduğun için. Lejean'a işçiler adıyla seslenirlerdi. Henry söyledi. İşçilerin güçleri üstünde çalışmaları için yeter bir sözdü bu. Hepsi de Lejean'ın karısını ve çocuklarını Almanlar zamanında yitirdiğini bilirlerdi. Aile törenlerine çağırırlardı onu. Makinist Gaben izinden döndüğünde iyi ki dedi karısına yanımızda birkaç işe getirmişiz. Henry'yi çağıralım da öğle yemeğini bizde yesin. Otururuz biraz. Ne karısı ne de çocukları kaldı biliyorsun. Gaben'in karısı bir büyücü ustalığıyla son derece karışık bir koyun yahnisi yapmaya koyuldu. Gaben ise şişelerine pek güveniyordu. Bizim Sanser'in şarapları gibi şarap hiçbir yerde bulunmaz. Daha pahalıları vardır elbette ama bizimki gibi güzel kokulu değildir hiçbiri. Gaben'in 6 yaşındaki oğluyla 4 yaşındaki kızı ilkin uslu uslu oturup konuklarına baktılar. Daha sonra da bitip tükenmek bilmeyen oyunlarına başladılar. Lejean da yerde sürünerek koltukların ardına gizlenerek onlarla oynadı. Uzun süre oturdu Gaben'lerde Lejean. Çocuklar çoktan yatmışlardı. Fabrikanın durumundan, politikadan konuştular. Gaben olup bitenler karşısında köylülerin ne düşündüklerini anlattı. Gazetelerde yazılanlara hiç inandıkları yok Henry. Kıvırtmadan dosdoğru konuşuyorlar. Amerikalılar top ağzına koyacak mermi ya da saldırılarda kullanmak için ucuz askeri güç arıyorlar ama biz bu oyuna gelecek değiliz. Çocuk yok karşılarında. Temizlikçi kadın kendi parasıyla satın aldığı menekşelerden, şebboylardan oluşan gösterişsiz bir demet çiçeği Lejean'ın çalışma odasına koydu. Ne karısı ne çocukları, kendisini sevindirecek kimsesi yok diye düşünüyordu o da Gaben gibi. Josette'i unutmamıştı Lejean ve tek başına geçirdiği her akşamını büyük bir acıyla anımsadığı geçmiş yaşantısına ilişkin önemsiz bir takım ayrıntılar dolduruyordu. Çalışmak, dövüşmek, hepsini yapabilirim bunların ama Josette'siz dinlenmek, işte buna gücüm yok. Küçük Mimi ve utangaç Paul, yaşına göre fazla gelişmiş ve bir kahraman olan Paul, geliyordu gözünün önüne. Anılarından uzaklaşmayı, yakınlarını düşünmemeyi aklından bile geçirmezdi. Çünkü acıları onu heyecanlandırıp canlandırıyor, çevresini görmesine, kavgasına, yaşamasına yardımcı oluyordu. Gazeteler komünistleri kurşuna dizilmişlerin partisi diye adlandırıyordu. Lejean için tümüyle anlaşılır, tümüyle anlam dolu bir sözdü bu. Partinin mitinglerinde ölenlerin dul karılarını, babalarını, kardeşlerini ya da yakın dostlarını yitirmiş insanları görüyordu durmadan. Bu yitikler, bu ölüler ordusu canlıların yanı sıra duruyorlar, tartışmalara katılıyorlar, heyecanlanıp coşuyorlar, grev yapıyorlar. Kurşun yağmuru altında yürüyorlar gibi geliyordu ona. Gestapo'nun işkence hanesinde ölmesinden az önce Polin yattığı hastanenin hekimi Lejana. Oğlunuz demişti, tam bir kahraman gibi davrandı. Kentin orta yerinde Alman subaylarına saldırmak kahramanlık değil midir gerçekten de? Üstelik de 43 yılım artında, çıkartmadan çok önce yani. Öldüğü sırada odasında yanındaydım. Bir şiir okuyordu. Ve tüm yollar boyuncaki güller, tüm yollar. Ölüm rüzgarını çürütüyor, yalanlıyorlar. Lejan yoldaşlarına, fabrikanın uçuk yeşil bahçesinde oynayan çocuklara, temizlikçi kadının getirdiği çiçeklere bakarken sık sık bu dizeleri anımsıyordu. Nihalesin evindeki geceden sonra Bedi'ye daha fazla beklememek gerektiğini anlamış ve Lejan'ın işine son verilmesi konusunu konuşmaya karar vermişti. Garci ondan önce davrandı. Mecliste konuşmaktan caymıştı. Herkes biliyordu kendisinin Golislerle ilgisi olduğunu, işçileri durduk yerde generale karşı kışkırtmanın ne gereği vardı. Garci sosyalistlerden birisi için tem milletvekili ve eski noterlerden Lögland'dı bu. Gensur açılmasını önerdi. İşgalin ilk yıllarında Lögland, Petanist'ti. Daha sonra Londra hükümetiyle ilişki kurmuştu. Gazeteler ondan direniş hareketinin yöneticilerinden biri olarak söz ediyorlardı. Savaş bittikten sonra Lögland mitinglerde Lejan'a saldırmaya başlamıştı. Luke'u Paris ayaklanması kahramanını gördüğüm için mutluyum. Ben hemşerilerim adına konuşacağım. Aslında bizler Paris'ten bir ay önce ayaklandık ama Almanlar bastırdılar ayaklanmamızı. Lejan kupkuru bir sesle karşılık vermişti. Biliyorum, eğer unuttuysanız lütfen anılarınız arasındaki bir Eylül akşamını anımsamaya çalışınız. FTP'nin temsilcisi bir hanım gelmişti size. Çok silah vardı sizde ve bu hanım sizden bu silahları maden işçilerine vermenizi rica etmişti. Geri çevirmiştiniz onun bu isteğini. Oysa kenti temizleyeceklerdi bu silahlarla madenciler. Tam sizden ayrılırken FTP'nin temsilcisi kadını vurdular. Ve bu kadın benim karım da Bay Lögland. Lögland sus pus olup uzaklaştı ama kin de bağladı bu sözlerinden dolayı Lejan'a. Toplantı fırtınalı geçiyordu. Lögland, Lejan'ın fazla şişirmiş bir kişi olduğunu ileri sürdüğünde komünistler bağırarak sözünü kestiler. Yalancı, ödlek, sosyalistlerle katoliklerin alkışlarıyla desteklenen Lögland sözlerini sürdürdü. Alpler üzerindeki hava kazasının kanı bu adamın üzerindedir. Bu adam ulusallaştırılmış bir fabrikayı komünistlere yemlik yapmıştır. Bağırmalar ve vurulan sıra kapakları Lögland'a sözünü kestirirken başkan da toplantıya ara verildiğini açıkladı. Toplantıya yeniden başlandığında Lögland sözlerini tamamlayarak havacılık sanayinde sürüp giden anarşiye bir son verilmesini istedi. Bedi'ye oturduğu yerden kalkarak bu sabah dedi yüklendiği sorumlulukların üstesinden gelmekte başarısız olduğu görülen Bay Lejan'ın işine son verildiğine dair emrin imzalandığını açıklamayı zorunlu sayıyorum. Bedi'ye bunun ilk adım olduğunu biliyordu. Kuşkusuz Lejan'ı görevinden almak gerekiyordu. Sözü çok geçiyordu. Delice, çılgınca bir şeylere kışkırtabilirdi işçileri. Ama asıl önemli olan ilerisi. Eğer Amerikalılar bize motorlarını satmak istiyorlarsa Berti fabrikalarını desteklemek aptallık olur. Kuşkusuz Amerikan motorları 3 kat daha pahalıya mal olacak ama Amerikalılar yalnızca almasını değil vermesini de biliyorlar. Ne diye tartışmalı adamlarla bir hiç yüzünden? 2 hafta sonra bakan Berti fabrikalarının reorganizasyonu ile ilgili emri imzaladı. İşçilerin yarısının işine son veriliyor, 6 mühendis Lejan'ın yazgısını paylaşıyordu. Emirde direktörlüğe Moren'in atandığı fabrikanınsa bundan böyle yolcu ve yük uçakları motorları yapmak yerine yalnızca vampirlerin askeri parçalarını monte edeceği bildiriliyordu. Güzel bir gün geçirmişti. Nihalet sabahleyin Saint Ferres bulvarındaki küçük bir antikacıda altın çerçeveli bir toilette tabakası bulmuş, daha sonra kendisine başbakan adayı gözüyle bakılan radikal Kuey ile sohbet etmiş ve Batı Almanya'nın Avrupa Birliği'ne girmesinin zorunluluğunu onun da anladığını görerek sevinmişti. En sonra da akşama doğru Berti fabrikalarındaki reorganizasyon haberini duymuş ve tabakasını zevkle doya doya seyrettikten sonra Roberts'a bir mektup yazmıştı. Lejan'ın görevinden alınmasının ne denli önemli olduğunu ancak şimdi anlıyorum. Tio'nun mirası böylece kesinlikle temizlenmiş oluyor. ne Moş, ne Maya, ne de Bediye havacılık sanayindeki bu aşamalı dönüşüme ve kalan işçilerin bizim motorların montaj ve onarım işine aktarılmalarına karşı koyamayacaklar. Ertesi sabah uyandığında Neales'in ilk duyduğu söz, Berti fabrikalarında grev var, oldu. Heyecanla odasına dalan sekreterinin getirdiği bu haberden sonra telefonu aralıksız çalmaya başladı. Durum giderek nazikleşiyordu. Denildiğine göre işçiler bakanın emrini öğrenir öğrenmez oy birliğiyle grev kararı almışlardı. Moren onları ikna etmeye çalışmış, ajitatörlerin kışkırtmalarına uymanın çılgınlık olacağını, bunun ailelerini açlığa mahkum etmek demek olduğunu söylemişti. Islıklamışlardı işçiler Moren'i. Bir CRS, Compagnie Républicaine de Sécurité, Cumhuriyetçi Güvenlik Birliği, birliğine gelmiş ve işçileri fabrikadan uzaklaştırmıştı. Saat 6'ya doğru tüm yapılar ve avlular işçilerden temizlenmişti. Akşam işçiler bir toplantı yaptılar. Fabrikada muhasebeci olarak çalışan polis görevlisinin kesinlikle bildirdiğine göre Lejean bu toplantıda yoktu. Ancak yine polis görevlisinin raporunda bildirdiğine göre toplantıda söz alan işçilerin tümü konuşmalarına şu sözlerle son vermişlerdi. Yoldaş Lejean, söz veriyoruz sana. Bir adım bile gerilemeyeceğiz. Ertesi sabah 6000 işçi fabrikaya doğru harekete geçti. CRS subayı sinirliydi. İkide bir de küçük bir mendille ellerini, alnını siliyordu. Geri diye bağırdı subay, birden elindeki mendili salladı. Mendille birlikte yaylım ateşi başladı. İşçilerin en yaşlılarından biri olan Suşar yere kapaklandı. Ama tüm ötekiler fabrika kapısına doğru yürüyüşlerini sürdürdüler. En ön sırada yürüyenlerden biri de Lejean'dı. İşçilerden bu sabah kendileriyle birlikte olmasına izin vermelerini istemişti. Belli belirsiz bir gülümsemeyle yürüyordu. Sakindi. Oğlu Paul'in ölürken tekrarladığı dizeler geçiyordu kafasından. Ve tüm yollar boyuncaki güller, tüm yollar. Ölüm rüzgarını çürütüyor, yalanlıyorlar. 20. Lejean Suşar'ın cenaze töreninde rastladı Mado'ya. Olağanüstü bir gömme töreniydi bu. Yalnızca Berti fabrikalarının işçileri değil, tüm Paris fabrikalarının işçi temsilcileri, komünistler, eski partizanlar, harp mağlulleri ve sırtlarında kaldıkları ölüm kamplarının kutsal bir andacı olarak bugüne kadar sakladıkları çubuklu giysileriyle bu kamplarda kalmış olanlar. Hepsi gelmişlerdi törene. 1923 yılından beri komünisti Suşar. İki kez Sante hapishanesinin konuğu olmuş, Alman toplama kamplarında yatmıştı. Tabutunun ardı sıra karısı geliyordu. Karısının yanında da torunu, Suşar'ın kızını Gestapo öldürmüştü. Kızın kocası da Almanların elinde tutsakken ölmüştü. Elinde minik bir kızıl bayrak tutan çocuk öfkeyle polislere bakıyordu. Güzel bir sonbahar günüydü. Pırıl pırıl gökyüzü insanı düşüncelere daldıran bir duruklukdaydı. Ama Suşar'ın tabutunu yeden 30 bin insan bir savaş, bir kavga havasını solumaktaydı. Berti fabrikalarındaki grev devam ediyordu. Polis bir gün önce grev komitesini tutuklamıştı. Gazeteler hükümetin işçileri askeri görevli ilan etmek niyetinde olduğunu bildiriyordu. Dumont Lejean'ın yabancı haber alma servislerinin bir ajanı olarak tutuklanması gerektiğini yazıyor. Grevciler ise Lejean'a selamlarını yolluyorlar ve kavgalarına devam etme kararında olduklarını bildiriyorlardı. Bir telaş, bir endişedir sarmıştı tüm Fransa'yı. Kuzeyli maden işçileri 3 haftadır grevdeydiler. Moç, pek sevgili CRS'leri ve Marokenleriyle birlikte bir sürü de tank göndermişti buraya. Belki de makineliler tıkırdamaya başlamıştı bile şu anda. Ve yığınla maden işçisi Suşar'ın yazgısını paylaşmak üzereydi. 56 yaşındaydı Suşar'ın babacığı ama olduğundan genç gösterirdi. Yoldaşları ilkbahardaki Huma bayramında onun nasıl dans ettiğini çok iyi anımsıyorlardı. Birisi anlatmıştı. Fabrikaya gidiyorlarmış bir gün. CRS'ler yollarını kesmiş. Suşar'ın babası da bağırmış onlara. Hiç değilse SS'ler gibi Raus diye bağırmasını öğrenseydiniz. Büyük adamdı Suşar'ın babası, dedi Berti fabrikası işçilerinin temsilcisi. Yüreği bal mumundan, kafası çeliktendi. Kavga tıpkı bir yıl önceki gibi iyiden iyiye kızışmış ve her yana yayılmıştı. Neales ve onun Fransız dostları sevinmek için biraz acele etmişlerdi. Deniz kocaman bir göl gibi sakinleşmiş görünebilirdi ama rüzgar çıkacak, deniz bir doğal afet olup büyüyen dalgalarıyla hücuma geçecekti. Herkes her şeyi bir fırtınadan söz eder gibiydi. İnsanların gözleri, sokaklar boyunca gizlenmiş askeri birlikler, Suşar'ın torunun elindeki küçük bayrak, hatta sonbaharın o parlak, o huzursuz çiçekleri, kasım patları, dalyalar, krizantemler. Bertie'de durum nasıl diye sordu Mado Lejana. Dayanabilecekler mi? Sanırım evet. Yarın toplantıları var. Delegasyon da bulunacak toplantıda. Eğer sen de Kadınlar Federasyonu adına bir konuşma yaparsan iyi olur. Yapamam. Kuzeye gönderiyorlar beni. Maden işçilerinin çocuklarının taşınma işlerini yoluna koyacağım. Gülümsedi Lejan. Besbelli Mado şimdi kuzeyde olmalıydı. Bir gün biliyor musun demişti Mado'ya. Seninle oldum mu savaş bitmemiş gibi geliyor bana. Herkeste bir yıkım var. İnsanlar büyük acılar içinde. Büyük güçlüklerle geçtiler yine hayatlarına. Birçok kimse 45'te iyiden iyiye şaşırıp sersemlemişti. Daha açık söyleyeyim bitkinlikten pestil olmuş gibiydiler. Seninle olduğum zamanlar öyle geliyor ki bana. Sen Fransa'sın, ben de Luc. Ve biz belki de son kez karşılaşıyoruz. Hala makideymiş gibi yaşıyorsun sen. Mado'nun savaşçıl yaşayıştan barışçıl yaşayışa kolaylıkla geçtiğini düşünürken Lejan yanılıyordu. Mado'nun heyecanları tutkuyla dolu coşkun yüreği. Makinin güçlüklerle dolu çetin yaşayışında yer altının tehlikelerinde ve her gün türlü türlüsüyle karşılaşılan sayısız risklerde bulmuştu kendine uygun ortamını. Yumuşak, hüzün dolu çekiciliğiyle Mado kavga arkadaşlarının arasında duyabiliyordu ancak hayatın daha bir kolay, daha bir çekilebilir olduğunu. Ayı, dede, çek, Manola, Jive. Hepsi de ailelerinden kopmuş. Bu kavga arkadaşları nasıl da hüzünlenmişlerdi ondan ayrılırken. Ya o? Güçlükle tutmuştu gözyaşlarını yoldaşlarına veda ederken. Kısacık bir mektup almıştı ayıdan bir gün. Kuzeye gideceğini, orada kutup dairesinde bir kent kuracağını yazıyordu ayı. Çek, Prag'a gitmişti. Üzerinde eski bir kulenin resmi bulunan bir kartpostal almıştı Mado ondan da. Sade bir dosttan yadigar olarak yazıyordu kartın üzerinde. Dedeyi Limoj'dayken görmüştü. Şişmanlamış, derisinde ödemler ortaya çıkmıştı. Ama yüreği hep aynıydı ve alt dudağını tıpkı eskisi gibi öfkeyle ileri doğru çıkartıyordu. Öğretmenlik yaptığını ama bu arada da sayısız tatsızlıklarla karşılaştığını, örneğin yeni ders gözlemcisinin kendisinden nefret ettiğini, adamın işinin gücünün komünist izleme olduğunu anlatmıştı. Oturuyorum çocuklarla sınıfta, kendimi gayet iyi duyuyorum. Anlatıyor, heyecanla, coşkuyla onlara bir şeyler vermeye çalışıyorum. Ama akşam oldu muydu, bir efkar sarıyor içimi. Ne için savaştık biz? Düşünüp kederleniyorum. Manola, Toulouse'da oturuyor. İspanya'sını düşünüyordu. Arada bir Jive'yi de gördüğü oluyordu. Mado'nun. Gnome Eron fabrikasında çalışıyordu Jive. Yine eskisi gibi saçları perçem perçem kalkık, yine eskisi gibi neşeli ve yine eskisi gibi uzlaşma nedir bilmezdi. Ve Mado, bütün hayatının bu insanlara, Lejan'a bağlı olduğunu biliyordu. Savaş bitmişti ve yeni bir güne başlamak gerekiyordu ama sabah kapalı, soğuk, asık yüzlüydü. Çevresinde değişiklikler görüyordu Mado, yüreksizlikler, haksızlıklar görüyordu. İşgal günlerinde Almanlara yaltaklananlar bugün zenginlemişler ve bunlar yolda mimlenmiş bir tanıdığa rastladıkları zaman korkup yollarını değiştiriyorlar, bağıra çağıra vatanseverliklerinden söz ederek komünistlere karı çalıyorlardı. Ve Mado, Mickey'nin ölmeden az önce söylediği bir şarkıyı anımsıyordu sık sık. Ötekiler karşılayacak güneşi, şarkı söyleyip içecekler sabahlara dek. Ve belki de hiç akıllarına bile gelmeyecek. Nasıl ama nasıl isterdik biz de yaşamayı? Evet işte bu insanlar için şarkılar söylüyorlar. Yeniden Sova ya da Limozen'de tatillerini geçirebileceklerine seviniyorlardı. Serge Lifar'ın operada yeniden dans etmeye başlamış olması, Amerikan sigaralarının yakında satışa çıkacağı ya da Tour d'Argent'da savaştan önce olduğu gibi yeniden yemek yiyebilecekleri, üzerinde durup konuştukları başlıca konulardı. Mado'nun şaşkına dönüp sersemlediği bir andı. O en korkulu günlerde onu Bertie'nin evinden çekip ayıran içindeki ateş olmuştu. Şimdi yine o ateş kurtarıyordu onu. Öyle tutkuyla, öyle kendine acımadan çalışıyordu ki savaşıyor sanılabilirdi. Çeşitli yerlerde çalışıyor, söylenen her şeyi yerine getiriyordu. Çalışma Bakanlığı'nda Bakan Cruz'a çağırmıştı onu buraya. Ivri'de bir kreş kurmuştu burada. Humanity'de çalışıyor, kadın komitelerini örgütlüyor, grevcilerin çocukları için para topluyor, mitinglerde konuşuyordu. Öyle ilk planda görünen, bağırtılı bir rol değildi onunkisi. Gösterişsiz, sessiz, zor ayrımsanır bir görev vardı. Ama herkes tanırdı onu. Ve mitinglerde konuştuğu zaman, her konuşmasından önce bir öğrencinin sınav heyecanını yaşardı. Pek az kimse düşünürdü, bu gösterişsiz kadın da kim diye. Düşmanları da tanırdı onu. Kimi onun rolünü büyütür, kimi de bu kadının kendi aralarından çıkmış biri olduğunu, keyfine düşkün Lansi'nin kızı ve Bertie'nin karısı olduğunu düşünerek öfkeden kudururdu. Ama şu var ki hepsi de nefret ederdi ondan. Boş yere mi söylemişti Niales onun için? Mado, içinden çıktığı insanlar için bir korkuluktur. Yeni bir gaz yağı satıcısıdır diye. Dostları olsun, düşmanları olsun, sakin, kendinden emin görürlerdi onu. O canlılığın, o apaydınlık gülümsemenin, o gönül okşayan, umut veren sözlerin ne büyük bir çaba sonucu olduğunu hiçbiri bilmezdi. Bu düşe benzeyen ama yine de gerçek olan hayatta herkes işlerini yoluna koymuş, ya evlenip barklanmış ya da kendine yakın birini bulmuştu. Yoldaşları sık sık karılarından, kadın arkadaşlarından, çocuklarından söz ederlerdi ona. Akşamları Aroga ya da Port Royal bulvarların gölgeleri aşıkların fısıltılarıyla dolardı. İtalya meydanında atlı karıncalar döner, laternaların dik kafalı, kederli sesleri duyulur, kızlar sevdiklerinin kollarını sıkarlardı. İşte böyle yıllar yaşanmaktaydı dünyada ve Mado ancak bu yıllarda anlamıştı Sergei'yi nasıl sevdiğini. Daha fazlası olamayacak kadar her şeyini ona vermişti. Pierre Godet ile arkadaş olmuştu sonra. Genç, yetenekli bir tarihçi olan Pierre'in Humanity'de yazıları çıkardı arada bir. Rahatlık duyardı Mado onun yanında. Maziyi çok güzel anlatırdı Pierre. Savoy'da çarpışmıştı kendisi. Edebiyattan söz eder, yeni moda yazarları gülünçleştirip alay alırdı. Nedense Sergei'ye benzetiyordu Pierre'i. Belki de o coşkun, telaşlı, heyecanlı hallerini hafif, hemen hemen belirsiz bir gülümsemeyle birleştirmesiydi benzer yanları. Pierre'le sık sık buluşuyorlardı. Dolaşıyorlar, toplantılara gidiyorlar, küçük kahvelerde oturup tartışıyorlar, geçmişi anımsayıp o günlerden konuşuyorlardı. Derken Mado, Pierre'in giderek sıklaşan ısrarlı bakışlarını duymaya başladı üzerinde. Açıklamak istedi ona durumu ama konuşturtmadı Pierre onu. Bir akşam sahile inmiş dolaşıyorlardı. Sandalların birinden yanık bir türkü duyuluyordu. Islak yaprak kokuyordu çevre, sonbahardı. Pierre kendini tutamadı, Mado'yu kucakladı. Mado kendini Pierre'den uzaklaştırarak tatlı ve son derece inandırıcı bir sesle "Olmaz Pierre" dedi. "Başkasını seviyorum." Daha sonra kendi kendine düşündü ama Sergei yoktu ki artık. Hayır, yine de vardı o, yüreğindeydi ve gerek düşünsel plandaki kişiliğiyle, ki her seferinde Mado'yu heyecanlandırıyordu bu, gerekse hemen her gün birlikte bulundukları Stalingrad meydanıyla ve başka binlerce küçük ama değerli anısıyla yüreğinde yaşıyordu o. Birbirlerine onca acı ve tatlı sözler söyledikleri kestane ağacının altındaki sıraya bir kez olsun kararsızlık geçirmeden oturdu olmamıştı. Ama her seferinde de ağacın önünden geçerken gülümser ve Sergei ile birlikte burada otururken görürdü kendini. Sergei onu öpmekte, o da bütün bir hayata bedel bir mutlulukla "Sergei, Sergei'yim" diye fısıldamaktadır. Mado akşam Suşar'ın gömülmesinden sonra hareket etti. Sergei'yi de aynı istasyonda Kuzey Garı'nda uğurlamıştı yıllar önce. Halk tatilden dönüyordu. Kadının biri gülümseyerek, "O kadar yandım ki Saint-Tropez'de" diyordu. "Aa, bir melez gelmiş eve" diye takılacaktı şimdi Andre. Mado'yu geçirmeye Claude gelmişti istasyona. "Dikkatli ol," dedi Claude. "Akıllarını yitirmiş bu haydutlar." Madencilerin köyüne sabah erken saatlerde vardı Mado. Çevrede her şey kapkaraydı. Hüzün verici evler, inceden ama sürekli yağan yağmur altında titreyen kanal, hatta yağmurun kendisi, gök. Her şey kapkaraydı. Mado belediye başkanına nereden gidilebileceğini sordu. "Sağdan," dedi yaşlı bir kadın. "Yalnız gitmeseniz iyi olur." "Hey tanrım, kim icat eder bunları bilmem ki. Kendinden olanlara karşı savaşmak." Bomboş, uzun bir cadde. Arada bir isten ve kurumdan kararmış evlerden, parlak, açık renk saçlı, parlak gözlü, yaşının çok üstünde kaygı dolu çizgiler taşıyan bir çocuk başını uzatıyor ve hemen ardından geri çekiliyor. Postane, kahve, dükkanlar, kapı ve pencerelerine çapraz tahtalar çakılmışçasına kapalı. Kasaba ölü gibi, incin top oynuyor. Mado köşeyi döndü ve durdu. Gerçi gazetelerde okumuş, hatta Huma'da bir de fotoğrafını görmüştü ama bu kadar da olabileceğini doğrusu hiç düşünmemişti. Birkaç bin madenci ocaklara giden yolu barikatlarla kapatmışlardı. fıçılar, sandıklar, çuvallar, telgraf direkleri ve bir sürü kırık, dökük, ıvır zıvır eşya yığılmıştı yola. Barikatın üzerinde ellerinde yalnızca taş bulunan işçilere karşı otomatik tüfekli CRS'ler yürüyordu. Madenciler sessiz bekliyorlardı. Bazılarının yüzünde kapkara damarlar kabarmıştı ve bu insanlar sanki ömürlerinin yarısını yer altında geçirmişlerdi. İlk gençliklerinden beri patlamalara, coşkun atılımlara, ölüme alışkındılar. Hazırlıklıydılar sanki. Yaşlı bir madenci fırlayıp barikatın üzerine çıktı. Sert, kapkara yüzünde ak düşmüş bıyıkları göze çarpıyordu. Erkekseniz ocaklara ineydiniz, asalak herifler. Her şey o kadar hızlı olup bitmişti ki Mado kendini bir an için Maki'de, dedenin, ayının, Miki'nin yanında sandı. Yaşlı madenci iki eliyle göğsünü tutarak yere yıkıldı. Taşlar uçuyordu havada. Jandarmalar el bombalarını fırlatmışlardı. Kendinden geçen Mado barikatın üzerine az önce yaşlı madencinin durduğu yere fırladı ve ''Durun!'' diye bağırdı. Yeniden takırdadı makineler ve sonra birdenbire tüm sesler kesildi. Jandarmalar kararsızdılar. Cesaret edemiyorlardı daha ileri gitmeye. Subay Betun'a telefon etti. ''Zırhlı arabaları gönderin.'' Kara ev, kara yağmur, kara gök. Mado boş ve soğuk bir odada madencilerin yaralarını sarıyor. Maki'deyken çok sık yaptığı bir iş bu. Büyük bir ustalıkla hareket ediyor parmakları. Acıyor mu? Diye soruyor tatlı bir sesle yaşlı madenciye. Hayır, diyor adam başını iki yana sallayarak. Zor soluk alıyorum yalnızca ama gördün değil mi? Gelemediler üzerimize. 15. ayrımın sonu sayfa 166.